Ayrım 7. Koşarken yavaşlar gibi. Şöhret Baltaş. Sayfa 88. 11. Parkta baharın henüz ısıtmayan güneşine verdi yüzünü. Uzun zamandır üşüyordu. Elleri, ayakları sanki hiç ısınmıyor, sırtında sürekli bir ürperti. Kum havuzunda küreğiyle kovaya kum doldurmak için uğraşan çocuğa baktı. Üstü yeterince kalın ama üşür mü acaba? Ben hiç ısınmadığımdan olsa gerek, çocuğu da gereğinden çok giydiriyorum bazen. Terlemese bari. Parktaki diğer çocuklara baktı. Aşağı yukarı aynı üstündekiler. Bizimkinde fazladan bir hırka var. Olsun, zararı yok. Ellerini ağzına götürüp nefesiyle ısıtmaya çalıştı. Üşüdünüz mü? Bahar geldi geçti, üçüncü Cemre de düştü toprağa ama bu yıl sıcak bir hava göremedik daha. Oturduğu bankın diğer ucundaki kadına baktı. İnce mantosu, siyah rugan ayakkabıları, temiz giyimi. Emekli memur olmalı, bu şehirde memurdan bol bir şey yok zaten. Evet, biraz üşüdüm. Oynayan küçük, torununuz değil mi? Evet. Allah bağışlasın. Bizimkiler artık büyüdü. Biri mühendis çıktı, öteki yüksek mektepte. Ne diyorlar ona? Çizim yapıyor. Ha, grafiker olacakmış. Öyle mi? Ne güzel. Siz genç anneanne olmuşsunuz. Pardon, anneanne dedim ama babaanne mi? Hayır, anneannesiyim. Eh, zaten kız annelerine düşüyor bu vazife. Öyle. Babaannesi yok zaten. Tanımadık hiç. Devrimden başka sürüyle torunu varmış kadıncağızın. Köydeler. Uzanmıyor elleri buraya kadar. Hem uzansa ne olur sanki. Genç anneanne olduğunuza göre kızınız erken evlendi herhalde. Sohbet etmeye gelmiş parka belli. Kibar bir kadına benziyor ama ben bu sözlerin nereye varacağını biliyorum. Çoktan öğrendim artık ve istemiyorum. Konuşmak istemiyorum. Çalışıyor mu kızınız? İşte aynen beklediğim gibi. Her gün gelirim bu parka. Gün aşırı böyle bir soruyla karşılaşırım. İlk zamanlar doğruyu söylerdim. Öfkeyle, inatla, soranın gözünün içine dimdik bakarak. Sonra vazgeçtim. Ne öfkelenmeye gücüm var artık, ne de dimdik bakmaya. Ani bir hareketle yanımdan uzaklaşan gölgeleri seyretmeye. Birden kısılıveren seslere, kesilen konuşmalara tahammülüm kalmadı. Hele nasihat edenler. En çok yoran, sabrımı en çok zorlayanlar onlar. Kızını dövmeyen dizini döverden başlayıp milletin bölünmezliğine, genç beyinlerin yıkanmasına kadar uzanan bilmiş manzumeler. Dost görünen ama aslında beterin beteri varmış tonunda haline şükreden hain, korkak, bencil sesler. Bu insanlar mıydı bizim uğruna hayatımızı koyarak yürüdüğümüz? Şimdi karşımıza geçip de bizi ezmeye çalışan? Dayanamadığım bir süre sonra evet çalışıyor deyip her defasında farklı bir iş uydurdum kızıma. Öğretmen, doktor, ressam, aklıma ne gelirse. Eğlendim bile zaman zaman anlattığım hikayelerle. Ama bugün üşüyorum, canım yanıyor, hiç keyfim yok ve bugün eylemin duruşması var öğleden sonra. Nerede çalışıyor kızınız? Diye tekrarlayan kadına baktı. İçinden bir kızgınlık dalgası yükseldi. Dur hele, tatlı bir park sohbeti yapamadan kaçırayım seni yanımdan da gör. Hiçbir yerde. Çalışmıyor benim kızım. Cezaevinde. Siyasi suçlu. Hadi bakalım. Mantonu toparlayıp yanımdan korkuyla kaçmak için 2 dakikan var. Kadın bir an yüzüne baktı Cemile'nin. Sonra gözlerini kumda oynayan çocuğa çevirdi. Anlamıştım dedi. Devrim diye seslendiğinizde adından anlamıştım. Dalgınlığınızdan, üşümenizden hissettim. Şaşırdı Cemile. Ne diyor bu kadın? Şimdiye kadar bu yabancı şehirde hiç kimse ona böyle şeyler söylemedi. Cezaevine yakın bir mahallede asık suratlı bir apartmanın giriş katına sığındığından bu yana bir köstebek gibi yaşayıp duruyor. Kimseyle konuşmadan, bu park dışında hiçbir yere gitmeden ve durmadan denizi düşleyerek. Devam etti kadın. Size şimdi her şey dayanılmaz gelir. Kızınıza ayrı üzülürsünüz, torununuza ayrı. Köşeye sıkışmış gibi hissedersiniz kendinizi. Sırtınız duvara dayanmıştır, bilirim. Nereden, nasıl biliyorsunuz? 20 sene önce benim kızımı da aldılar. Öğretmendi, hiçbir suçu yoktu. Sendikalı diye götürdüler. Hem de ikisini birden. Kızımı, damadımı. Torunlarıma ben baktım. Tam 6 yıl. Küçüğü ana kuzusuydu daha. Aynı sizin gibi. Parka getirirdim onları her gün. Annelerinin elinden tutan çocukları görüp gizli gizli ağlardım. Ama yanlış anlamayın sakın. Utanmadın. Sitem etmedim çocuğuma. Onun iyi bir öğretmen, münevver bir insan olduğuna dair inancım hiç sarsılmadı. Bu ülkeye 25 yıl hizmet etmiş, kışın yolları kapanan köylerdeki mazlum çocuklara hem öğretmenlik hem annelik etmiş, kendi çocuklarına bu ülkenin her karış toprağını sevmeyi öğretmiş bir insan olarak cezaevi kapılarında itilip kakılmayı hak etmedim ben. Beni ve kızım gibileri hırpalayan insanlara mı inanacaktım? Olacak şey değil. Cemile biraz daha yaklaştı kadına. Bugün duruşması var deyip ağzından çıkan sözlere kendi de şaşırdı. İnşallah hayırlı bir sonuç çıkar. Bırakırlar kızınızı. Ama ne olursa olsun yavrum, çocuğunuza olan inancınızı kaybetmeyin. Onlar bizim çocuklarımız. Biz onları bir fiske atmaya kıyamadan büyüttük. Gözlerinin içine baka baka, kimsenin o ana kuzularına vurmaya, kötü muamele etmeye hakkı yok, hiç kimsenin. Cemile ağlamaya başladı. Elleriyle yüzünü kapattı önce, sonra indirdi. Hayır, utanmıyordu. Bu parkta, hatta bu şehirde ilk kez insanlardan utanmıyordu. Nasıl da ihtiyacı vardı buna? Kadının çantasından çıkarıp verdiği beyaz, oyalı mendili alıp gözlerini sildi. ''Teşekkür ederim.'' diyebildi fısıltıyla. ''Teşekkür ederim.'' Kadın usulca omzunu okşadı Cemile'nin. ''Hadi.'' dedi. ''Artık toplayın kendinizi. Bugünler geçecek. Hiçbir şey baki değil. Çok daraldığınız zaman bunu telkin edin kendinize. Her şey geçici. Her şey. Her şey geçici. Her şey. Biz bunu okumuştuk. Bol bol da söylemiştik yıllar önce.'' Nasıl da eğilip bükülmeyi bilmez sözlerimiz vardı. İnsan ya şöyle düşünür ya böyle. İnsanlık hallerinin hiçbirinden haberimiz yokmuş. Öyle eğilmez bir başın varken hayat daha kolaymış meğer. Daha kolaymış yeryüzündeki zavallı fanilere bulutların üzerinden bakıp onları mutlak çözümlerimize çağırmak. Oysa nasıl da unutmuşum hepsini. Boynumu nasıl da eğmişim yavaş yavaş farkında bile olmadan. Teslimiyetin vurulup düşmek olmadığını, an be an seni kuşatan hayatın çirkinliğine alışmak olduğunu unutmuşum. Hayatın vura vura öğrettiğinden başka şey unutuluyor demek. Demek yüksek kürsülerden inip bu parklarda, bu hiçbir denize ulaşmayan sokaklarda yalnız, yapayalnız yürümek gerekiyormuş. Çocuğu alıp parktan çıktığında elindeki beyaz mendili fark etti. Geri dönüp vermek içinden gelmedi. Seni hatırlamak istiyorum öğretmenim. Mendilin bende kalsın. Devrim, şimdi hiç sesimizi çıkarmayacağız, tamam mı? İstersen oyuncağınla oynayabilirsin ama ses yok, olur mu canım? Birazdan annen gelecek. Arkadaşlarının arasında her defasında biraz daha zayıf, daha solgun. Ama gözündeki ışığa bakacağız biz, o ışığa inanacağız. Sanıkların tahliyelerine. İşte devrim, duydun mu? Bıraktılar onu, annen gelecek. Sonunda doya doya kısacık zamanların sınırlarından kurtulup sarılabileceksin ona. Zayıf kollarıyla o da kucaklayacak bizi. Oldu işte, her şey geçecek. Teşekkür ederim öğretmenim, teşekkür ederim. Yanına yaklaşan adamı gözyaşlarının arasından görüyor. Adam kolunu tutuyor. Dede diye bağıran çocuğu alıyor kucağından. Gözün aydın Cemile, gözümüz aydın. Sağ ol. Başını dik tut, ağlama. Böyle görmesin seni eylem. Orada dur bakalım. Ben başımı dik tutmayı bilirim. Senden öğrenecek değilim. Neyse, burada tartışmayalım şimdi. Geçen gün Orhan geldi. Ali ile ortak arkadaşımız hani. Senin kızlar kaç gündür arayıp ulaşamıyorlarmış sana. Telefonun kapalı mı? Evet. Ödeyemediysen ben... Lütfen, ben hallederim. Sen anlat, ne diyormuş kızlar? Acil bir şey mi? Evet. Mutlaka arasın bizi demişler. Tamam, ararım. Devrimi aldı kucağına. Yıllar yıllar boyu alnındaki çizgilere, siyah gür bıyıklarına, güldüğünde yanağında beliren küçük çukura bakıp ömrünü ömrüne kattığı adamı göz ucuyla süzdü. gençleşmiş sanki, dirileşmiş. Sonra kısacık bir an gözlerine baktı. Evet, gençleşmiş olduğu doğru ama gözleri kendisinin değil artık. Belli belirsiz bir sesle veda etti. Hızla yürüyüp dışarıya çıktı. Bulduğum ilk telefon kulübesine girip kızları aramalıyım. Acil bir şey. Ne olabilir? Eylem'in davasını soracaklar belki de. Merak ediyorlardır tabii. Hiç düşünemedim. Şimdi müjdeyi de veririm. Acaba bu akşam salarlar mı kızımı? Ya bir aksilik olursa? Eve giderken alışveriş yapmam lazım. Kızımın sevdiği yemekleri. Her şeyi de sever yavrum. Hiç seçmez. Ama karnı yarığa bayılır. Patlıcan da pahalıdır şimdi. Ne yapalım? Hah, işte bulduk bir telefon kulübesi. Şurada kart da satılıyordur. Alo Özlem, biliyorum beni arıyormuşsunuz günlerdir, haberini aldım. Dur şimdi, önce müjdeli haberi vereyim. Eylem çıkıyor. Dur, bağırma öyle. Devrim, tut elimi oğlum. Şimdi gideceğiz anneanneciğim. Özlem, sen bunun için mi? Ne diyorsun? Ne zaman peki? Tamam, siz kararlaştırın yolculuk tarihini, bana bildirin. Dur, ben sizi ararım, telefonun bağlanır bugün yarın. Devrim, dur yavrum. Özlem çocuk durmuyor, kapatıyorum, arayacağım seni. Aycan, ne yaptın sen? İçine saplanan sızı soluğunu kesti, durakladı, kalbi ağrıyordu. Devrim, dur biraz soluklanalım oğlum, anneanne yoruldu. Giriş katındaki dairenin kapısını açtığında yüzüne çarpan rutubet kokusu bir kez daha soluksuz bıraktı Cemile'yi. Pencereleri açalım, ev havalansın biraz. Belki yakında çıkarız bu evden. Belki değil, hemen çıkmalıyız aslında. Eylem bu mahallede cezaevinin uzak silüetinin gölgelediği bu sokakta yaşamamalı. Hemen, ama durumu düzeltmek lazım önce. Devrimciğim, ocağa yaklaşma. Bak bu akşam kim gelecek biliyor musun? Ya gelmezse? Söyleme. Söylersen büyü bozulur, bir aksilik olur. Söyleme. Bir ara çıkıp avukatı aramalıyım. O bilir bu işlerin nasıl yürüdüğünü. Gider karşılarız Eylem'i. Kızım, gül yüzlüm benim, boynu bükük çiçeğim. Dur, şu kıymayı kavuralım. Devrim, sen arabanı alsana yavrum, onunla oyna, dolanma burada. Tamam, beraber süreceğiz arabayı. Ama sonra, tamam mı? Bak ben işimi bitireyim, biraz araba sürer, sonra da yatarız. Bugün uyumak lazım, çünkü bu akşam uyumamak lazım. Anladın mı? Hadi bakalım, şu ocağın altını kısalım, yavaş yavaş pişsin. Bu arada senin elini yüzünü yıkayalım, pijamanı giydirelim. Çok kirlendik değil mi? Ah, senin kirlendik mi diye soran dillerini seveyim. Kuzum benim, yalnızlığımın yoldaşı yavrum. Sen olmasan ne yapardım ben? Gel biraz anneanneye koklaşalım biraz. Açalım şu yorganı da. Yorgan bile ıslak neredeyse şu lanet evin rutubetinden. Dur altına battaniyeyi serelim. Bu ısıtır bizi. Ben de ısınırım belki. Bu akşamdan sonra ısınırım artık, öyle değil mi? Masal mı istiyorsun? Tamam. Hangi masalı anlatalım bugün? Güzel olmalı bugünkü masalımız. Her zamankinden farklı. Bizim masalımız olsun bugün anlatacağımız. Bizim, benim, çok uzaklardaki arkadaşlarımın, parktaki öğretmen teyzenin. Dinle bakalım. Bir varmış, bir yokmuş. Ülkenin birinde 5 arkadaş varmış. Hep bir arada yaşarlar, birlikte ağlayıp birlikte gülerlermiş. Sanırlarmış ki dünya, istedikleri gibi şekil verecekleri bir oyun hamuru. O kadar güçlü, o kadar yenilmez hissederlermiş kendilerini. İyilik, güzellik, aydınlık, hep böyle şeylermiş bekledikleri hayattan. Hem kendileri için, hem de bütün insanlar için. Sonra günlerden bir gün soğuk bir rüzgar esmiş. Soğuk, acımasız, pencerelerin aradıklarından, kapıların altından evlere dolan, herkesi donduran hain bir rüzgar. Kızlar dağılmış dört bir yana. Ama onlar bir oyun hamuruymuşlar. Hain rüzgarın önüne katıp dilediğince şekil verdiği. Sonra çocuğun sıcak, dalgın soluğu yanaklarını yalayıp geçti. Çoktan uyuyakalmış, yanakları pembeleşmişti. Eğilip saçlarını öptü usulca. Sonra, dedi fısıldayarak, sonra bir an durdu. Sonrasını rüzgar biliyor. Bense... 12. Gittiler işte. O güzel yıllarımın yoldaşları yine gittiler. Ev bomboş kaldı. Uyduruk kilimleri yerlere, oyalı yeminileri rafların üzerine serip ana ocağına benzetmeye çalıştığımız, akşamları radyonun başına toplanıp arkası yarınları dinlediğimiz o sıcak evden binlerce yıl sonraya bu buzdan dört duvarın arasına hapsoldum yine. Hiç bitmeseydi o yıllar. Hayatım boyunca kendimi en güçlü, en sarsılmaz ve akıntıların yönünü değiştirebilecek kadar becerikli hissettiğim o yıllar geçip gitmeseydi. Yine yalnızım. Bu kez daha güçsüz, daha tembel, daha beceriksiz. Oysa o zamanlar neredeyse yakalamıştım hayatın aydınlık yüzünü. Kendimi sever olmuştum. Bir şeyler söylediğimde kızların bana çevrilen hayran ve şaşkın bakışları kendimi iyi bir şey sanmama yol açıyordu. Özlem, canını koruyamamış olduğu duygusunu bir türlü beyninden atamıyor, daha da ötesi zalim avcının eline tam bir aymazlıkla düşüvermiş olmalarını bağışlayamıyordu. Böyle anlarda eline aldığı bir kitabın ardına saklanıp solgun bir çiçek gibi boynunu büktüğünde odamıza çöken ağır hüznü taşıyabilecek, görüşe gittiğinde sevgili canının yüreğini hafifletebilecek ve Aycan'la saatler boyunca aşk üzerine sohbet edebilecek kadar sakin, becerikli ve çalışkandım. Belki de bir borç ödüyordum vaktiyle beni kollarına alan bu eve. Arkadaşlarımın giderek dağılan bir umudun küçük ve güçsüz parçaları olduğunu hissediyor, o güne kadar dert etmediğim yığınla ayrıntıyı gözden kaçırmamaya çalışıyordum. Özlem'in Cemo'dan aldığı haberler de pek iç açıcı değildi. Arada bir gelen uzun mektupları okurken yüzünün aldığı biçimden anlıyordum. Bazen kızgınlıkla başını sallıyor, mektubu bir yana koyup yanı başındaki deftere notlar alıyordu. Bir keresinde korkuyorum demişti mektuptan başını kaldırıp. Böyle dönemler fena vuruyor insanları. Her birini başka bir uca savuruyor. Kimimiz dokunaklı bir içe dönüş yaşıyoruz, kimimiz ise kendi dışımızda kalan herkese, tüm dünyaya nefret dolu gözlerle bakıyoruz. Her ikisi de aynı aslında. Her ikisi de bir tür boyun eğiş. Anlıyordum. Cemile'nin öteden beri kuşandığı sert savunma halini giderek pekiştirdiğini, üstümüze gelen dünyayı tarihsel bir dönem olarak değil, mutlak, değişmez bir kötülükler evreni olarak gördüğünü ve Özlem'in Cemo'yu bıraktığı yerde bulamamaktan korktuğunu anlıyordum. Durup dururken, ''Şu okul bitsin artık'' diyordu, bir dalgınlığın içinden başını çıkarıp. Canan yaz başında çıkacaktı içeriden. Onunla birlikte İstanbul'a döndüğünde Cemo'yu kuşatabileceklerini, bambaşka yolculuklara çıkmasını engelleyebileceklerini düşünüyor, bu beklentiyle kuruyordu artık her akşam başucuna koyduğu saati. Peki ben neyi bekliyordum? Onlarla birlikte mi gidecektim? Nereye, nasıl bir hayata? Bilmiyordum. Aycan çocuk gözlerini gözlerime dikip, ''Biz ne yapacağız peki?'' diye sormuştu bir gece. Yalnızlık, sesindeki korkuyu duydum. Gülmeliydim o anda. Bu korkuyu dağıtmanın başka yolu yoktu. Güldüm. ''Neden korkuyorsun? Doğan sana evlenme teklifi etmedi mi yoksa?'' dedim. Yüzüme baktı hiç gülmeden. ''Etmedi'' dedi. Hafife almayı sürdürdüm. ''Ben bu işleri pek bilmem ama nikahsız da yaşayabiliyor insanlar. Belki bu şekilde...'' Aycan sözümü kesip yanıma geldi, elimi tuttu. ''Nihan, biz Doğan'la beraber oluyoruz, karı koca gibiyiz yani, anlıyor musun?'' Şaşırmıştım. Sevişmelerine değil, Aycan'ın bundan söz etme biçimine, duyduğu korkuya. Daha önceleri birçok kez bu konu açılmıştı evde, hepimiz aynı fikirdeydik. ''Nikah nedir ki?'' derdik, ''Bekaret filan.'' Bunlar devletin aşka bile nizam intizam verme gayretinin sonucu. Gönül bağından daha bağlayıcı ne olabilir ki? Aycan dedim. Bundan dolayı neden korkuyorsun? Doğal olan bu değil mi zaten? Bilmiyorum dedi. Kucağına çiçekli yastığı alıp kenarıyla oynamaya başladı. Bilmiyorum. Doğal olan bu gibi geliyordu bana da. O yüzden Doğan'a karşı çıkmayı düşünmedim bile. Utandım bundan. Gönlümüze karşı çıkmaktı çünkü bu. Ama... Gözlerini yüzüme dikti. ''Beni ayıplamazsın değil mi?'' diye sordu. Saçlarını okşadım. ''Hayır'' dedim. Nasıl da günahsız bir çocuktu. Yavaşça konuşmaya başladı. ''Ben kızlardan öğrendim başka bir dünyanın olduğunu, biliyorsun işte. Sadece meraktan gitmiştim Afi'deki gazete toplantısına. Bu insanlar ne diyor acaba diye. Özlem'le yan yana düşmüştük. Göz ucuyla onu izliyor, hararetli hararetli konuşmasına, sabırsızlıkla elini kaldırıp söz almasına, kendine güvenine hayranlıkla bakıyordum. Sonra ben bir şey sordum. Şimdi düşündüğümde ne kadar çocuksu bir soru olduğunu görebiliyorum. Ama o hiç alay etmeden, hor görmeden ciddi ciddi cevapladı beni. Böyle başladı arkadaşlığımız. Sonra Canan, Cemo, hepsinden çok şey öğrendim. Dünyanın kederden ve çaresizlikten başka bir anlamı da olabileceğini, ömrümü onların yanına koydum ve bundan da her zaman onur duydum. Ama şimdi anlıyorum ki bizim mahallenin kömür ve yanmış lastik kokan havası var hala ciğerlerimde. Onlardan öğrendiklerim bir yanda, bizim mahallede zampara erkekler ve gözü yaşlı kadınlar hakkında anlatılanlar öte yanda. Bizim Gönül abla 3 küçük çocuğun peşinde koşarken adamın aynada saçını bir yantinle tarayıp geceleri sokağa çıkması. Annemin ablam biraz büyüyüp göğüsleri belirginleşmeye başlar başlamaz ona erkeklerin tuzağına düşen kızlar hakkında anlattığı korkunç hikayeler. Okumakta gözü olmayan Gülcan'a bir sanat edin bari derdi. Kendi paranı kazanmayınca kocanın ekmeği zehir olur insana. Belki de bundan inatla okudum ben. Okumaz bizim mahallede kızlar. Yokluğa lanet edip bir umut evden kaçarlar erken yaşta. Ama çok sürmez, umutları suya düşer ve kadınlar hep ağlar bizim oralarda. Kocalarına, çocuklarına, kaderlerine ilenip ağlarlar. Adamlara duyururlarsa dayak yerler. Bu yüzden hep birbirlerine, hep gizli gizli. Utanarak sürdürdü. Sen de bilirsin ya. Bilirdim. Bizim mahalle yanmış lastik kokmazdı. Yollarındaki çamur her sabah dükkanların kepenklerini bismillahla açan asık suratlı adamların ayakkabısına bulaşırdı yalnızca. Kadınların ahı sokaklara taşmazdı. Annem kapısını kapatırdı sıkıca, sessizce, içini çekerek ağlardı. Ve kapısı örtülen yuvaların kutsallığı adına anneler kızlarıyla konuşmazdı erkekler hakkında. Yani Aycan, anladığım o ki sen yaptığın bu işten pek de emin değilsin. Öyle, aslında böyle düşünmekten utanıyorum. Doğan'a ona duyduğum aşka yakışmaz bu çelişkilerim, biliyorum. Bana karşı öyle iyi, öyle sabırlıdır ki Doğan, bıkmadan tek tek anlatır her şeyi. Bazen hatalı davrandığımda, mesela daha önce konuştuğumuz halde bir şeyi tekrar yaptığımda, Aycan'ın gösterilen yüksek sabır karşısında küçülüveren bedeni, kendine küsen ağzı gözümün önünde canlanıvermişti bir anda. Korku ve öfkeyle atılmıştım. Sakın ha! Sen sabredebilecek biri değilsin. Sakın böyle görme kendini. Yok, yanlış anlama Doğan'ı. Bazen öyle saçma davranıyorum ki ben bile çekemiyorum kendimi. Hatalar yapıyorduk. Hiç durmadan beynimize kazınan buydu. Aşağılanmaya, çocuk gibi azarlanmaya, yüce bir sabırla gözümüze sokulan hatalarımızdan dolayı kendimizi çekemez hale gelmeye nasıl da alışıveriyorduk. O zamanlar adını koyamadığım bir öfkenin, ayak izlerinin peşinden giderdim yalnızca. Tıkanır kalırdım. Kızdırmayalım babanı diyen annemin karşısında, gençliğin deli sularına doğru koşmak isteyen yüreğimin karşısında, çocuk gibi boynunu büken Aycan'ın karşısında tıkanır kalırdım. Ya beni bırakırsa bir gün demişti Aycan. Ağlamak üzereydi. Tıkandım. Boynuna sarıldım yalnızca. Burnumu sarı saçlarındaki sabun kokusuna gömdüm. Saçmalama, hiç kimse bu güzel gözleri terk edemez. Ederse de kendi kaybeder. Gidip kapısına dayanır, bir güzel döveriz filmlerdeki gibi. Alçak herif, bacımızın namusunu temizle diye bağırırız. Gülmüştü. Dudaklarının kıyısında ince bir keder. Sonra bir gün, gülerek konuştuğumuz her şey gerçek oldu. Aycan terk edildi. Seni sevdiğime emin değilim, düşünmem lazım, deyip gitmiş Doğan. Kala kaldık. Filmlerdeki gibi olmadı. Dayanabileceğimiz bir kapısı yoktu. Bacımızın, o günahsız çocuğun şaşkın gözleri geride kalan boşluğa asılı kaldı. Ve artık hiçbir şey onun gözlerini yeniden bulutsuz, neşeli bir gökyüzü mavisine boyayamadı. 7. Ayrımın sonu. Sayfa 101.